Merhaba, ben Tuğçe Erçetin. Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Dergimizin yoksulluk, eşitsizlikler ve refah devletinin sınırları, yeni bir toplumsal sözleşmenin peşinde temasını ele alan, sayısının yazarları arasında yer alan Burcu Sarıkaradeğer ile birlikteyiz. Burcu Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Hocam öncelikle ellerinize sağlık. Ben tabii ki şanslı olarak okuyabiliyorum bütün yazıları önceden. Hem görüşmeden önce hem de ilk elden. Hocam isterseniz öncelikle bu dergide Kadın Yurttaş için Mor Sözleşme, Mor Küçülme başlıklı bir makale yazdınız. Ve çalışmanızda döngüsel afet deneyimine dikkat çekmeye çalıştığınızı vurguluyorsunuz. Aslında belki bana biraz bu kısım şeyi de düşündürttü. Yani var olan süreçlerin kriz dönemlerinde derinleştiğini de söylemek mümkün olabilir gibi bir düşünce yarattı. Tüm bu düşüncelerden ve hani sizin tartışmalarınızdan önce isterseniz öncelikle çalışmanızın öyküsünü konuşalım. Yani yolculuğunuzdan bize bahsedebilir misiniz?
Tabii ki Tuğçe Hocam, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu çalışmanın aslında olması tabii ki bizim sosyal bilimciler olarak ve eleştirel güvenlik çalışan bir uluslararası ilişkiler insanı olarak içinde yaşadığımız bu büyük afet sonrasında dünyada nasıl bir fark yaratabiliriz ya da elimizden ne gelir afet sürecine katkıda nasıl bulunabiliriz sorusuyla geldi aslında çok normatif bir şekilde. Çünkü biliyorsunuz depremden hemen sonra hepimiz çaresiz hissettik. En büyük hislerden bir tanesi buydu. Ne yapabilirim? Bir akademisyen olarak elimizde kazma kürek yok, kalem var. Dolayısıyla işte masa başına geçtik. Ben o dönemde İktisat ve Toplum Dergisi için bir yazı yazıyordum. O arada çok değerli Nuran Belet Hoca editörlüğünü yapıyordu o sayın. Orada ben bir yazı yazmıştım. Afet sarmalı ve bakım yükü üzerine. Sonra sizin derginizin çağrısı, aslında ben bu yazının ilhamı için önce Başak Hoca, Saniye Hoca, Pınar Hoca, Emre Hoca'ya ve size teşekkür etmeliyim. Çünkü sizin o yazının üzerine şunu düşündüm. Aslında sizin söylediğiniz şey, o çağrıda yer alan şey, yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacı. Evet, kadınlar bu sarmalın içinde ve çıkması için de bu sarmaldan devletin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği yapısının toptan değişmesi lazım. Ve bunun için kadın yurttaşın maruz kaldığı pek çok haksızlık, haksızlıktan ya da ayrımcılıktan devletle sözleşmesini yeniden yenilemesi lazım diye bir argümanla çıktı. Aslında yazının yolculuğu iki derginin aslında Türkçe yazmanın ve Türkçe entelektüel hayata katkıda bulunmanın da ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Bir normatif bir şey ve tabii ki bilimsel olarak karşılıklı konuşmak. Yani size borçluyuz bu yazıyı hocam.
Hocam aslında siz çok güzel söylediniz. Belki elimizde kazma kürek yok ama kalem var dediniz. Tam bu cümleden sonra da aslında bir sarmaldan çıkmanın ne kadar zor olduğundan bahsettiniz. Evet, kazma kürekle değil ama kalemle de olabilir. Hani çok önemli konuları çünkü bir araya getirmişsiniz. Bu yüzden de ayrıca gerçekten emeklerinize sağlık. Hocam çalışmanızda bakım emeğine değinirken Sylvia Valbi'nin yurttaşlık cinsiyetlendirilmiş midir sorusunu da ortaya koyuyorsunuz ve kadınların farklı deneyimlerinin ve toplumsal yapıdaki pozisyonlarının yurttaşlık hakları konusunda engeller yarattığının da altı çiziliyor çalışmanızda. Yani sizden direkt bir alıntıyla, takiple bunu söylüyorum. Kadın yurttaşın politik ve ekonomik olarak güçsüzleştirilişi ve kadın yurttaşın yapabildikleri konusundaki tartışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Aslında burada kadın yurttaşın yurttaşlık kavramı cinsiyetlendirilmiş midir tartışması eski bir tartışma. Fakat biliyorsunuz bu tartışmaların bağlamsallaştırılması da gerekiyor. Yani bu tartışmanın Türkiye'de yapılışıyla, bu tartışmanın Amerika'da yapılışı ya da bu tartışmanın Kürt bir kadın için yapılışı, siyah bir kadın için yapılışı, Alevi bir kadın için yapılışı birbirinden farklı tecrübeleri bize getirecektir. Ama afet bağlamında ben biraz bunu ilişkilendirerek okumayı da tercih ettim. İleriki safhalarında makalenin oraya doğru gidiyor bu tartışma. Bir kere kadın yurttaşlığın yurttaşlık ve devletin nötr olmayışı. Bizim asıl meselelerimiz aslında buradan kaynaklanıyor. Kadın yurttaş haklarını yapabilirliklere dönüştüremiyor. Çünkü kadın yurttaş sürekli olarak bakım emeği veren ve bakım emeği üreten bir yurttaş. Ve bu yüzden de ekonomiye, siyasete, sosyal haklarına ya da sosyal hayata katılamayan bir yurttaş. Bu ne demek oluyor? Devletin güç mekanizmalarında kendini temsil edemeyen, sesini duyuramayan, çıkarlarını savunamayan ve güçlendirilmesi için kendisine kaynak ayrılmasını sağlayamayan bir yurttaş ve sürekli olarak sosyal yeniden üretimi mümkün kılan, yani üretimi mümkün kılan sosyal yeniden üretimde ekonomiye katkı sağlayan fakat sürekli görülmeyen ve değersiz görülen bir yurttaş. Şimdi bu yurttaşın varlığını tanımak, emeğinin hakkını ona teslim etmek, yapabilirliklere dönüştürebilmesi için ve kadın yurttaşlığını tam olarak, yurttaş olarak tam olarak haklarını alabilmesi için önemli. Dolayısıyla bu cinsiyetlendirilmiş yurttaşlık ve kadın yurttaşın gerçekten anayasal haklarını tecrübe edemeyen bir insan olduğunu tanımak, görmek, bilmek aslında çok temel. İkincisi de devletin cinsiyetlendirilmiş olduğunu, devlette kadınların tam olarak temsil edilmediğini ve güçlerinin devlet üzerinde olmadığını görmek çok önemli. Çünkü devletin afet yönetişim stratejilerine de dediğim gibi erkek yani ya da nötr olduğunu varsaydığımız ama cinsiyetlendirilmiş erkek devlet planlıyor. Dolayısıyla da afetlerde kadınların yaşadığı tecrübeler görünmez oluyor. Bu yüzden de bu ikisi arasında bir bağ var diyeyim.
Hocam, çalışmanızın aslında sonunda 6 Şubat depremlerine de özel bir, yani aslında afetler siz söylediniz, özel bir yer ayırıyorsunuz. Günümüzde de farklı krizler söz konusu ve sayının editörlerinin de aslında tartıştığı bir mesele. Yani birbirini etkileyen çok fazla krizden bahsediyoruz. Yani üst üste gelen krizlerden. Bugün de dünyanın farklı yerlerinde siyasi kaoslar veya çeşitli istikrarsızlıklar, dünyayı etkileyen savaşlar, göç, pandemi, ekonomi, iklim değişikliği gibi makroyu temsil eden çok fazla krizler var. Bir de tabii her ülkenin kendi dinamiklerindeki krizler ve riskler var. O yüzden ben sizin aslında vurgunuzu da bu noktada çok önemli buluyorum. Yani yapabilirliklerin, yani kadın yurttaşların yapabilirliklerin haklara dönüşmesi ya dönüşememesi meselesi ve değersiz bir yurttaş olarak günümüzün bütün meselelerinde var olması, bir de tabii bu haliyle krizlerin de farklı bir çarpan etkisi yarattığı gerçeği var. Bütün bunları beraber düşündüğümüzde, bu belirsizlikler ortamını düşündüğümüzde yeni bir toplumsal sözleşmeyi kurmak, kurgulamak ve onu sürdürülebilmek zorlaşmıyor mu? Bu konudaki değerlendirmeleriniz nasıl olur?
Aslında çoklu bir krizleri her zaman kötü görmemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu krizleri biraz afet yönetişimi literatürü de aynı şeyi söylüyor. Krizler aslında fırsat pencereleri de sunuyor bize. Çünkü kriz dönemlerinde herkesin aklına öncelikle hakları ve hak dokümanları, yani işte uluslararası insan hakları bildirgesi olsun, anayasa olsun, değil mi? Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda anayasadaki temel haklarımızı korumayı da tartışıyoruz, Türkiye'de gündemde olan şeylerden bir tanesi. Çünkü orada yazan metinler, oradaki herkeslik tabiri bizi güçlendiren bir şey. Çünkü biz hepimiz aynı haklara sahip olmak istiyoruz, ayrımcılık olmaksızın. Ve kriz dönemlerinde ayrımcılığa uğrayan kesimler artık özellikle bu sosyal medya aracılığıyla da ya da küreselleşme sebebiyle de birbirleriyle etkileşim halinde, yani iç dış sesler birleşerek, kuvvetlenerek bir arada ses çıkartabiliyorlar. O bağlamda hem iyimserim hem de kötümserim. Çünkü bir kurulu düzene karşı bir şeyi değiştirmek ya da yeniden kurgulamak, evet, zor bir şey. Fakat insanlık tarihinin dalgalarına baktığımız zaman hak mücadelelerinin eninde sonunda tanındığını ve hakların bir şekilde ilerlediğini de görüyoruz. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz durumda var olan hakların kaybedilmesi riski ve tartışması var. Asıl bence endişe veren şey bu. Yani bu ilerlemeyi geriye döndürmeye çalışan bir akımla yüz yüze olmuş olmamız, küresel bağlamda böyle orada da öyle olmamız, özellikle kadın hakları konusundaki bu geri dalga, diliyorum ki kadın hareketinin de güçlü çabasıyla başarısız olacak ve biz haklarımızı, kazanımlarımızı koruyabileceğiz ve ilerletebileceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla fırsat penceresinde örgütlenmek, dayanışmak, birbirimize ses olmak, yazmak, yani bu illaki sokağa çıkmak demek anlamına gelmiyor. O da bir yöntem tabii ki, siyasi bir özgürlük olarak. Fakat akademisyenler olarak bu konularda yazmak, yazdıklarımızı birbirimizle tartışmak, dünyayı değiştirmek, daha iyi bir yer yapabilmek için bence çok kıymetli. Belki bir fırsatı, bu fırsatı, bu krizleri yeniden başka bir dünya hayal etmek için kullanabiliriz diye umuyorum.
Hocam fırsat, yani kriz dönemlerinde fırsat pencerelerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor diyelim o zaman. Siz aslında hani bunun çok farklı metodu olduğundan bahsettiniz. Hani birbirimizin sesini duymak ya da bütün bu konulara ses vermek farklı alanlarda. Dolayısıyla fırsat pencerelerini yaratmak ve onları iyi bir şekilde değerlendirmek aslında tüm bu alanların aktörlerinin de bir sorumluluğu olarak vurgulanabilir sanırım, değil mi hocam?
Kesinlikle. Zaten bu yurttaşlık kavramı bize çok büyük yük yüklüyor. Çünkü yönetilen değiliz biz. Yöneteni yönetenleriz. Yani yurttaşlığın içerisinde aslında sorumlu bireyler olarak bizi yönetenleri denetlemek, bizi yönetenlere yön göstermek, onları gerekirse seçimler yoluyla cezalandırmak, onları iktidardan düşürmek ya da işte farklı taleplerimizi yerine getirmeleri için onlara baskı yapmak da dahil. Bugün Filistin sorunu sebebiyle dünya kamuoyunda sivil toplumun sokağa çıkmış olması bence dünyada bir takım her türlü kurulu düzene karşı diyelim, insanların hala daha vicdanlarıyla hareket edebildiklerini gösteriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ben çok önemsiyorum çünkü biz burada yalnız değiliz ve toplumlarda monolitik değil, tek değil. Yani biz bu devlet merkezli uluslararası ilişkilerde hep böyle Amerika, İsrail, işte İngiltere dediğimiz yerlerde aslında bizim gibi düşünen halkın olduğunu, insanların olduğunu bildiğimiz zaman o tarafı düşmanlaştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz, kutuplaştırmıyoruz. Biraz daha farklı bir dayanışma dinamiği ve uluslararası ilişkiler yapısı, tahayyülü aklımızda oluşabiliyor. O yüzden de bunu çok kıymetli buluyorum.
Sevgili hocam, oldukça aydınlatıcı bir sohbet oldu. Katıldığınız ve bizim yolculuğumuzu, görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle yine söylemek istiyorum, bazı dergilerin çağrı yazıları gerçekten çağırıyor. O yüzden bu emeği geçen tüm hocalarıma, tüm editoryal ekibe tekrar saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle çalışmak, bu dergi için bir şey yazmak çok güzeldi. Çünkü bu derginin ön sözünde her daim öğrenci olanlar için bu dergi çıkıyor ve değişime aracı olmak için diyor. O yüzden ben Reflektif dergisini ayrıca seviyorum. Sadece akademik olarak takip etmiyorum, severek takip ediyorum. Çünkü biz akademisyenler ülkemizin ve dünyanın şartlarını değiştirmek için sorumluluğa sahibiz. Ve bu kalemimizle, aklımızla, yüreğimizle yapabileceğimiz bir şey. Sizlerle olmak benim için büyük bir onurdu. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler Burcu Hocam. Aslında bir kere daha hepimizin yapmaya çalıştığı işleri ne kadar önemli olduğunu hatırlattınız. O yüzden çok teşekkür ederim ben. Size de ayrıca çok teşekkür ederim. Reflektif Dergi'nin bu bölümünü şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.